Ayrım 10.
Büyük babam tıpkı Auguste Blanche gibi hemen hemen 30 yılını demir parmaklıkların arkasında geçirdi. O bir gaziydi aynı zamanda. Tiranlara karşı katılıp da yara almadığı hiçbir ayaklanma yoktur. Ben daha küçükken Cavaignac ve Thiers'in askerlerinden aldığı yaraları göstermişti bana. Onları çok değerli birer nişan gibi taşırdı. Sırtından hiç yara almamıştı. Böyle bir insandı işte. Öldürülmek bir insanın yazgısında yoksa hiçbir şeyden, hatta Peralaçez mezarlığından bile korkmaz. Büyük babam Paris'e yürüyen lanetli Versaillıların saldırıları yüzünden çok kayıp vermiş bir müfrezeye komuta ettiği sırada bizzat Louis Michel'in yakasına taktığı bir kokartı ve kurumuş kırmızı karanfile hediye etmişti bana. O zamanlar kendisiyle olmayıp köyde büyük annemin yanında koyun otlattığım için şimdi üzülüyorum. Kurşunları yetmediğinde arayıp bulmakta diğer çocuklardan geri kalmazdım herhalde. Ama yazgımda bu yokmuş demek. Clotilda'nın her ikisi de usta kuaför olan annesiyle babası Rasbel Bulvarı'nda çalışıyorlardı. Başlangıçta mermer masaları temizlemek, leğen ve ibrikleri taşımak, tıpkı tavandaki bir gaz lambası gibi solgunlarından tutun da akşamları büyük operanın merdivenleri önünde beliren şıklık düşkünlerinin başındaki silindir şapkalar gibi yağlı siyah kıllara varana kadar değişik renklerdeki saç kıllarını yerden süpürmek gibi ayak işleri yaparak onlara yardım ediyordu. Clotil babası gibi saç boyamayı, saç kıvırmayı, kabartmayı, onlara kurdeleler ve çiçekler takarak taramayı öğrenmek için can atıyordu. Hem de annesinden geri kalmayacak şekilde. Hedefine ulaşması kolay olmadı. Ateş gibi kızarmış maşa parmaklarını yakıyordu. Özellikle de oksijenli suyla altın sarısına ya da o sıralar moda olan bronz renge boyanan kırılgan saçlarla başa çıkamıyordu. Makas ve ustura Clotilda'yı umutsuzluğa düşürüyordu ama onlar olmadan da nazik enseler modanın dayattığı şekli alamıyordu. Gelişi güzel bırakılmış iki ya da üç saç buklesi kulak memesinin ardından mutlaka görünmeliydi. Clotilda bu buklelerin yüzlere kadınsı bir güzellik ve duygusallık kattığını biliyordu. Mesleğini benim gibi sevmelisin diyordu kuaför kadın. Kendi işimi yaparken çok şaşırmışımdır. Pasaklının, çirkinin biri gelir, peri gibi gider. Saç modeli kadını değiştirir. Bu model sıradan bir günü onlar için bayrama çevirir. Müşterinin saçlarını çeşitli yönlerden bakıp inceleyen ve bir yandan da heyecanlanan Clotilda kararlı bir tonla "Sizin saçlarınız ne yan taraftan yukarı kaldırılarak ne de sepet şekli verilerek kabartılmaya elverişli. Profilden burnunuza bakınız. Sivri ve düz. Kahkülleri de alalım, böyle bir alın. Size neyin yakışacağını biliyorum. Ensenize muhteşem bir demet yapacağım ve İngiltere tahtının varisinin metresinde olduğu gibi kulaklarınızı kapatacağım. O yeryüzünün en güzel kadını olarak kabul ediliyor ama zavallının kulakları kocaman. Yazgı daima adildir. Tek bir insana her şeyi, hem güzelliği, hem zenginliği, hem ünlü bir sevgiliyi verirse diğerine bir şey kalmaz. Tam anlamıyla eşit bir şekilde olmasa da her şey paylaştırılmıştır. Ama önemli olan düş kırıklığına uğramamak ve üzülmemektir. Bunu bana birkaç yıl saçlarını yaptığım bir markiz öğretti. 80 yaşında olmasına karşın 40 yaşında görünüyordu ve gizini bana açıklamıştı. Acılar giysilerimizden daha derine inememeli derdi. Clotilda alışılmadık bir hızla konuşuyor, bir yandan da aynı hızla saçları dağıtıyor, hünerli elleriyle tarıyordu. Daha sonra da bu dağınık saçların ucunu özenle kesiyordu. Saçlarınız kırıklarla dolu, yumuşak ve parlak olabilmesi için papatya buharına tutun saçlarınızı, bu iyi gelir. Clotilda çalışırken kendisini hoşnutsuz bir yüz ifadesiyle izleyen suskun müşterileri pek sevmezdi. Madam, eğer sık sık gülmez mi? Seniz diyordu Clotilda belirgin bir acımayla, çok yakında yaşlanırsınız. Ağzınız ile burnunuz arasında daha şimdiden derin kırışıklıklar oluşmuş. Onlara keder kırışıklıkları derler. Ama bunlar kötücüldür ve inanın erkekler bundan hiç hoşlanmaz. Bağışlayın, şimdi dikkatimi işime vermek zorunda olduğumdan daha fazla konuşamam. Bu karşılıklı söyleşi için bir çağrıydı. Müşterileri Clotilda için hiç gitmeyip yarı cahil kaldığı bir okulun yerini tutuyorlardı. Birer gazete gibi değişik haberler, yeni bilgiler taşıyorlardı ona. Raspel Bulvarı ve ona bitişik caddelerde varlıklı, çoğunlukla da eğitimli insanlar yaşıyordu. Kuaför kısa sürede onların ince zevkiyle nezaketini ve bulunduğu semtin konuşma şeklini benimsetmişti. Hizmet verdiği kadınlar çoğunlukla konuşkandı. İçlerini kolaylıkla açarlar, en gizli arzularını, kırıldıkları bir konuyu, en küçük gizlerini ona anlatırlardı. Clotilda kuaför koltuğunun başında durarak Parisli kadınların ahlaklarına ve yaşamlarına ilişkin çok şey öğrenmişti. Kuaföre en çok işi gereği çekici görünmek zorunda olan büyük mağazalardaki satıcı kadınlar geliyordu. Onlar da tıpkı Clotilda gibi daima gülümsemeye çalışırlardı. Bu işverenin bir talebiydi. Kızlar tebessümlerini sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar dansının ritmini içinden titizlikle sayan bir balerinin ifadesini andırırcasına dürüstçe ama cansız bir maske gibi yüzlerinde taşırlardı. Onlar da tıpkı kuaför kadınlar gibi bir köşede bezgin bir ifadeyle oturamazlardı. Uzun süre ayakta durduktan sonra süslü potinlerin içindeki ayak tabanları şişer ve ucuz pudra sürülmüş yüz derileri morarırdı. Tek tip kutuları karıştırmaktan, müşteriye çorap ya da eldiven yerine kravat vermekten korkarlardı. Eğer satıcı kızlar taneyle satılan malların numaralarını ve ölçütlerini, farklı kumaşların özelliklerini ve menşeini bilmezlerse, müşterilerin sorularına yanıt veremez, kuşkularını gideremezlerse, tüccar ya da mağazanın amiri onları derhal işten atardı. Ara sıra kuaföre armalı bir at arabası gelir ve arabadan zengin ya da soylu bir kadın inerdi. Bir gün kule biçimi verilmiş saçlara 100. örgüyü yaparken Clotilda ilk kez General George Ernesto Blonge'nin adını duymuştu. Çenesinin altına dek beyaz çarşafa sarılmış kadın bu adı derin bir nefes alarak ve gözlerini anlamlı anlamlı kırpıştırarak telaffuz etmişti. Ah canım, siz bilmezsiniz. Tanrıların bu sevgilisinde nasıl bir gizli güç, cesaret, siyasal beceri var. Şimdilik ondan belirli kişiler hayranlıkla söz ediyor ama yakında onu tüm dünya tanıyacak. Fransa'nın güçlü bir şahsiyete öyle gereksinimi var ki, halktan insanların bunu aklından çıkarmaması gerekir diyordu kadın. Clotilda ağzından laf kaçırmamak için dilini tutuyordu. Komüncünün torunu tehlikeyi sezdiğinde hemen aklını başına toplardı. Böyle bir kahramanı görmek ilginç olsa gerek dedi Clotilda tatlı tatlı gülümseyerek. Saçınızın topuzunu neyle süslememi isterdiniz? Çiçekle mi, tüyle mi yoksa fiyonkla mı? Yo, hayır canım, eski moda bir taç takacağım ama daha sonra. Sahi siz işinizin ustasısınız gerçekten de saç modelimden çoktandır ilk defa memnun kalıyorum. Evimde saçımı yapabilir misiniz? Ücreti önemli değil. İnanır mısınız, sizin kuaför dükkanınız gibi berbat bir iş yerinde ilk defa geliyorum ama elimde değil bu. Benim daimi Figaro'm bu sabah ölmüş ama kimse bana zamanında haber vermedi. Bir saat sonra da General Blonge'nin şerefine balo var. İşte bu nedenle buraya gelmek zorunda kaldım. Korkunç. Kadın aşağılayıcı bir tavırla dudaklarını sıktı. Benim konağım buraya çok yakın. İyi ki sizinle karşılaştım. Nasıl emrederseniz, istediğiniz yerde memnuniyetle saçlarınızı yaparım. Harika. Hizmetçim ya da uşağım sizi almaya gelir. Kibirli bayan at arabasına doğru yürüdü. Clotilda ise geniş salona ve kırmızı kadife perdelerle çevrelenmiş tek tek kabinlere bakıyordu. Bu kabinlerde ne kadar çok ayna, avize, pelürle kaplı, kenarları yaldızlı koltuk vardı. Bir opera salonu gibi güzel ve zengin diye düşündü Clotilda. Beyaz peçelere ve çarşaf yığınlarına, gümüş yaldızlı leğenlere, çini ibriklere ve kovalara bakarken. Ya ortam? İçerisi parfüm, pudra, krem kokuyordu. Kaç kadın buradan mutluluktan kızararak, aynadaki görüntüsüne gülümseyerek, içtenlikle minnettar olarak ayrılmıştı. Clotilda evlenmemişti. 5 yıl önce gaz fabrikasında çalışan nişanlısı bir patlama sırasında aldığı yanıklardan ölmüştü. İyi sayılabilecek maaşına ve bahşişlere karşın Clotilda çok mütevazı yaşıyordu ve parasının büyük bir kısmını köylerine dönen yaşlı ana babasına gönderiyordu. Annesi felç olmuştu ve güçlükle de olsa ev işleriyle yalnızca babası ilgileniyordu. Yaşlandığımda memlekete döneceğim ve orada deve kuşu yalnızca yumurta veren değil, saçların ve şapkaların süslenmesine yarayacak kuşlar yetiştireceğim diye şaka ediyor ve hiçbir zaman umudunu yitirmiyordu. Clotilda'nın küçük bir oda kiraladığı daireye kısa sürede yakınlık kurduğu bir Rus sürgün aile yerleşmişti. Sürgünün karısının adı Clara'ydı. Soyadını Fransızca telaffuz etmek kolaydı. Zetkin. 19. yüzyılın 80'li yıllarında geçmişte olduğu gibi Paris yeniden siyasal sürgünlerin ve mültecilerin sığınağı olmuştu. Ülkesinden sürgün edilen Alman sosyal demokratlar, güvenlik güçleri tarafından kovuşturmaya uğrayan Rus devrimciler, isyancı Polonyalılar ve Romenler sıklıkla da aileleriyle birlikte yiyecek paralarını güçlükle temin ederek Fransa'nın başkentine yerleşiyorlardı. Bu kocaman kentte yazgısıyla baş başa kalan insanlar eriyip gidiyorlardı. Burada özellikle mesleği eğitimcilik olanların durumu çok daha zordu. Serbest öğretmen olarak nitelendirilen insanların durumu içler acısıydı. İşleri rastlantılara ve çocuklarını eğitmek zorunda olan tanımadıkları insanlara bağlıydı. Ders paralarını öderler mi yoksa ağlatırlar mıydı? Vaat ettikleri ödemede kesinti yaparlar mıydı? Maaşlarını almak için onları eşik aşındırmak zorunda bırakırlar mıydı? Kızıl Posta Müdürü'nün eski yardımcısı Clara, Paris'e gelip Clotilda'nın yanı başındaki mobilyalı odalara yerleştikten sonra özel dersler vermeye başladı. Şansı yaver gitmişti. Cesur, eğitimli, kültürlü, güven uyandıran genç Alman kızı en kaprisli ebeveynlerin bile hoşuna gidiyordu. Clara'yı çocukları için seve seve öğretmen olarak aldılar. Gazetelerin yazı işleri ona çeviriler veriyordu. Tüm öğrencilerine yetişebilmek için kenti uçtan uca geçmek, yüzlerce merdiven çıkmak zorunda kalıyordu. Sanki dağların doruklarına çıkmış ya da tıpkı bir süre önce yaptığı gibi içinde yasak sosyal demokrat olan onlarca kiloluk sandıkları sınırdan geçirmişçesine ayakları ağrılar içinde kalırdı akşama doğru. Fransa-Prusya Savaşı'ndan bu yana Almanları sevmeyen Clotilda, Clara'ya başlangıçta düşmanca yaklaştı ama zamanla iradesinin dışına çıkarak ona gitgide saygılı bir şefkatle yaklaşmaya başladı. Bu yabancı kadın Clotilda gibilere içtenlikle ve iyi niyetle yaklaşıyordu. "Bizim için tüm uluslar birdir," dedi bir ara kuaföre. Her ikisi de çok çalışıyor ve akşama doğru yorgun düşüyorlardı. Eve geldiklerinde sıcak su dolu çini leğenleri yere koyarlar ve mahvolmuş ayaklarını içine sokarlardı. Soda şişleri ve yorgunluğu kolaylıkla yok eder diyordu Clotilda kocaman bir şişeyi Clara'ya uzatırken. "Alınız Clara, kadın dediğin tıpkı bir geyik gibi ayağına çabuk olmalıdır. Size neşenizi korumanız için hiç öğüt vermedim. Siz akşam yemeğinde karnınızı doyurmak için şarkı söylemekten başka bir şeyiniz olmasa bile neşeli bir insansınız." Clara çok girişken ve bir o kadar da ölçülü bir insandı. Bu sarı saçlı, al yanaklı, olağanüstü kadınla ilgili birçok şey ilgisini çekmiş olmakla birlikte Clotilda sorularıyla onu rahatsız etme cesaretini bulamıyordu kendisinde. Clara ile Osip evlendiklerinde küçücük mobilyalı bir oda kiralamışlardı. Karısı gibi Osip de çevirmenlik yapıyor ve özel dersler veriyordu. 2 yıl sonra genç ailenin artık 2 çocuğu vardı ve tek odada barınabilmeleri olanaksızdı. Clotilda sınırlı bir konfora sahip de olsa Zetkin ailesinin 2 odalı bir daire bulmasına yardımcı oldu. Clara oğluna meme veriyor, ev işlerini görüyor, ders veriyor, partinin verdiği görevleri yerine getiriyor, zaman zaman da ender rastlanır aşçılık yetenekleriyle dostlarını şaşırtıyordu. Taşkın yaşam enerjisini harekete geçiren bu kadının çalışma saatleri dakikası dakikasına belirlenmişti. Programı çalışma masasının üzerinde duruyordu. Ancak gece yarısı çocukları yattığında çeviriye başlıyor ve öğrencilerinin defterlerini kontrol ediyordu. Clara ve Osip Zetkin'in çalışkanlıkları onlara zenginlik sağlamamıştı. Çocuklarının karınları doyuyordu yalnızca. Osip çeviriden iyi para aldığında Clara dostlarına ziyafet veriyordu. Bir keresinde konukları doyurmak için 100 civarında biftek kızartmak zorunda kalmıştı. Ancak böyle bir ücreti çok ender olarak elde ediyorlardı. Eski komşularına içtenlikle bağlanmış olan Clotilda onların sıkışık durumlarına defalarca tanık olmuştu. Bir keresinde Clotilda kirayı ödeyemeyen zetkinlerin dramatik bir sahnesine tanık oldu. Akşamın geç saatleriydi. Clara polislere ısrarla tahliye için zaman tanımalarını rica ediyor. Clotilda da borç yerine kendi eşyalarından bir şeyleri rehin olarak öneriyordu. Polis daireye iki çocuk banyodayken ve anneleri gecelikle onları yıkarken girmişti. Zetkinler yarı çıplak haldeki çocuklarıyla birlikte sokakta kalmışlardı. Uzun süren ağız dalaşından sonra nihayet Clara'ya bir pelerin verdiler. Çocuklarınkiler dahil diğer tüm giysilere dairenin kirasına karşılık el konuldu. Gece gelip çatmıştı. Zetkinler en yakın parktaki banklara oturmuşlardı. Böyle geç bir saatte hiç kimse bir aileyi evine almak istemezdi. Durum içinden çıkılmaz görünüyordu. Clotilda parkta tek başına yürüyen bir müşterisini tanıdı birden. Bu Sibirya sürgününden kaçan ve müstakil dairede yaşayan bir bayandı. Osip'in hemşerisi hiç tereddütsüz kendi dairesini önerdi ve kendisi de Clotilda'da gecelemeye razı oldu. Bolluk içinde büyüyen Clara, büyük bir sıkıntı içinde olmanın ve yalnızca yoksulluk çeken emekçilerin başına gelen mahrumiyeti yaşamanın ne demek olduğunu öğrendi. Genç kadın ender rastlanır iradesini ve kararlılığını kullanarak ne kadar cesur olursa olsun fiziksel gücü ona sık sık ihanet ediyordu. Keyfi kaçmaya başlamıştı, sağlığı bozulmuştu. Sürgünde ailesiyle yaşarken hiçbir zaman göremeyeceği bir gerçekle yüz yüze kaldı. Yoksulluğa ilişkin acı gerçek, işsizlik, geleceğe dair güvensizlik. Clara o yıllarda çok çekiciydi. Kumral perçemi kaşlarına kadar inerek alnını kapatıyordu. Gözleri insanları inceler gibi bakardı. Clara gülerken alt kirpikleri seyirirdi. Clotilda çok dindar bir insandı. Dini türlü dertlere karşı bir ilaç olarak görüyordu. Kuaför daha çocukluğunda kutsal insanlara ilişkin üzücü öyküler dinlemişti. Onların kendilerini feda etmek istemeleri anlaşılabilirdi. Onlar kendilerini cennete götürecek olan ölüm için can atıyorlardı. Zetkin gibi devrimcilerse ölümden sonra yaşama inanmıyorlardı ve yaşamın tüm nimetlerini tepmeleri karşılığında hiçbir şey beklemiyorlardı. Clotilda ise buna hiçbir açıklama bulamıyordu. En gerekli olanları ebediyen yok olmak, karşılığında hiçbir şey almadan toprakta erimek uğruna sürekli reddetmek mümkün müydü? Katolik kiliseleri bile bu tür kutsal kişilere rastlamamıştı. Kilise hep kötülüğe karşılık ceza ve iyiliğe karşılık ödül vaat ederdi. Clotilda kötülerin yeryüzüne cezalarını bulmadığını düşünüyordu. Ona göre bunun örneği kuaför dükkanının eski sahibi rahmetli Anton'du. Haziran günlerinde esir emekçilerin kavin yakın askerleri tarafından dövülmesine katılmıştı. Genç sevgilisi uğruna karısını mezara yollamış, kendisine hizmet veren insanlarla alay etmiş, maaşlarını eksik vermiş, her adım başı yalan söylemiş, hırsızlık yapmış olmasına karşın Bay Anton yükselmiş, elini neye attıysa başarılı olmuş, onursal lejon nişanına layık görülmüştü. Azımsanamayacak kadar para biriktirmiş, hemşerileri tarafından çeşitli kurumlara seçilmiş, onlarca kuaför dükkanının sahibi olmuş, borsada hep kazanmış, hiçbir acı çekmeden inme sonucu ölmüş, bir kişiye olsun iyiliğinin dokunmamış olmasına karşın yaşadığı konağın bulunduğu semt sakinlerinin ardından gözyaşı döktüğü birisi olmuştu. Genç karısına büyük bir miras bırakmıştı. Bay Anton'un yaşamı, Clotilda'da gökyüzünün adil olmak için her zaman çaba göstermediği kanısı uyandırmıştı. Peki Clara ve kocası gibi insanlara ve onlar gibi birçoğunun bu imrenilecek gücü veren neydi öyleyse? Clotilda, Katakomplar adını verdiği devrimciler kulübünün gizine ermeye karar verdi. Clara ile birlikte Osip'in yalnızca genel eğitime değil, devrimci teori ve taktiğe ilişkin konferanslar verdiği Alman Sosyalistleri Paris Derneği'ne gitti. Katakomp, eski Roma'da ilk Hristiyanların gizlenerek kovuşturmalardan kurtuldukları galeriler, mağaralar. Osip Zetkin, tüm sağlam Marx ve Engels taraftarları gibi alçak gönüllü, her zaman bir şeyler öğrenen, sağlık sorunu olmasına karşın hiçbir özveriden kaçınmayan, Amerikalıların çok yaygın ifadesiyle kendi kendisini yiyen bir insandı. Çağdaş devrimciler arasında bir istisna değildi o. Yoksul bir ailede doğmuş olan Osip doğal olarak annesiyle babasından yabancı diller öğrenmek ve temel eğitimini mürebbiyelerden almak gibi bir sermaye ile başlamamıştı yaşama. Üstelik miras olarak güçlü bir sağlık bile bırakılmamıştı ona. Çarlık hapishanesi ise yetersiz sağlığını tümüyle bozmuştu. Ama tüm engellere inat insanlara yararlı, eğitimli biri olmak istiyordu. Sahip olduğu bilgilerin çoğunu en yetenekli öğrencilerinden biri olan kendisine veren kocasıyla gurur duyuyordu, Clara. İllegal Alman gazetesi Sosyal Demokrat, Zetkin'i Paris muhabiri olarak görevlendirmişti. Zetkin, Berlin Halk Gazetesi ile Eşitlik adlı Viyana gazetesine de güncel yazılar yazıyordu. Bu yazıların altında hep Osip Zetkin imzası olsa da yazıları bazen kocasının adına Clara yazıyordu. Nedeni ise çoğu gazetenin kadınlara daha az para ödemesiydi. Clara yavaş yavaş deneyimli bir gazeteci oluyordu. Sosyalist basın yoluyla verilen mücadelenin ön saflarında çarpışmak onun da hoşuna gidiyordu. Osip ve karısı yalnızca Alman sosyalistleriyle değil, iki eğilimin çarpıştığı Fransız İşçi Partisi ile de ilişkideydiler. Bu iki eğilimden biri sınıfsal çatışmalardan korkan ve burjuvazi ile işbirliği için çaba gösteren pasifistler, öteki ise devrim mücadelesini savunan Marksistlerdi. Bir ara Clara, Clotilda'ya toplantıya gitmeyi önermişti. Toplantıda Guess ve Lafarge konuşacaklardı. Clotilda, sosyalistlerin yıkıntılar arasındaki varoşlarda bir yerde ya da en azından gizli yeraltı mekanlarında buluştuklarını düşünüyordu. Fakat toplantı salonu hiç de katakomplara benzemiyordu. Salon aydınlık ve genişti. Buradaki insanlar hiç de çilekeşleri andırmıyordu. Lafarge çiftinin karizması ve güzelliği ise Clotilda'yı her şeyden çok sarsmıştı. İşte sosyete bir aile. Eminim böylelerini yalnızca kralların davetlerinde görürsünüz diyerek yüksek sesle hayranlığını dile getiriyor ve bir yandan da Laura ve Paul'u tepeden tırnağa inceliyordu. Clara, ne derseniz deyin, sosyalist olsun olmasın bu bayan gerçek bir aristokrat. Ben böylelerini tanırım. Onun babası çağımızın çok büyük insanlarından biridir. Annesi ise gerçekten de soylu bir aileden gelir. İşte görüyorsunuz ya, onun bir prenses olduğunu düşünmekte haklıyım. Bu ne duruş, bu ne endam ve ne saç yapısı diye söyleniyordu gürültücü kuaför ustası. Kocası Bay Lafarge ise uzak adalardan, belki de Martinik'ten bir erkanın temsilcisi. Gözleri alev alev, profili de Hintli bir mihracıya benziyor. Clotilda kürsüdeki konuşmacıları hemen hemen hiç dinlemiyordu, fakat çoktandır arkadaş olan Clara Zetkin ve Laura Lafarge'ın söyleşisindeki hiçbir sözü kaçırmadı. Her ikisi de kadınları toplumsal etkinliklere özendirme çabasındaydı. Bu bir ödev değildi. Fabrikalarda çalışan işçi kadınlar, atölyelerdeki dikişçi, nakışçı, şapkacılar ve ev kadınları, emekçilerin karıları, devrim için tehlikeli anlarda barikatlarda cesurca çarpışarak gerçek özgürlüğü savunmuş olmalarına karşın partinin siyasal mücadelelerine fazla ilgi duymuyorlardı. Üstelik Fransız Partisi'nde devrimin ilk öğretmeni sayılan bir gazete olmamıştı uzun yıllar. Nihayet sosyalist ortaya çıkınca Laura Lafarge ve Clara Zetkin bu gazetenin yaygınlaşmasına yardımcı oldular. En yoksul işçi mahallelerine götürebilmek için gazeteyi satın almışlar, kendi ceplerinden epeyce harcamışlardı. Kadınlar yeterince bilgili olmadığı ve yazılanları okuyup anlayamadığı için Laura ve Clara yalnızca gazeteyi önerip tanıtmakla kalmamış, okuyup yorumlamışlardı da aynı zamanda. Laura ve Clara, varoşlarda mücadele sırasında ölmüş komüncilerin aileleriyle, komün mücadelesine katılmış atsız kadın kahramanlarla tanışmışlardı. Bu insanlarda sadık dostluğu bulmuşlar ve partiye yeni etkin üyeler kazandırmışlardı. Marx'ın kızı ile Alman sosyal demokratı bu konuyu konuşuyorlardı. Ama